Ayrım 13.
Sözde bunlar Arap alemine, İslamlığa önem veren kişiler değil mi? Ne gezer, Şahati anlamalıymış ki Türkiye'nin dış politika üzerine konuşamazmış. Yaptığı saygısızlıkmış filan fıstık. Hele şu satırlara diyecek yok. Libya'nın şunu anlaması gerekir ki Türkiye'nin dış politikası satılık değildir. Türkiye dış politikasını satmak zorunda kalsaydı herhalde bunu Libya'ya satmazdı. Mübarek dış politika yorumu değil, ABD elçiliğine ya da NATO'ya dış politika raporu. Ya dış politikayı satmak kavramına ne diyorsunuz, harika değil mi? Milliyetçi, sağcı dediğin işte böyle olur. 15 Eylül 1978. AP'nin stratejik çıkmazları. 1. AP'den başlayalım. Türkiye'de ne lafı edilir? Elbette parti lafı. Ağrı'dan Karaburun'a hangi köye adım atsanız 3-5 kişi bir araya gelmiş siyaset dedikodusu yapmaktadır, partileri çekiştirmektedir. Doğrusunu ister misiniz? Partilerimiz çekiştirilmeyecek, dedikodusu yapılmayacak gibi değildirler hani. Çoğu bilinçli birer siyasal örgüt olamamışlardır. Militanları savruk, yöneticileri sorumsuz, daha çok milletvekili üretmeye yarar toplumsal mekanizmalar gibidir. Yandaşları da söyleşiyi koyulaştırınca hemen anlarsınız ki partilerini tıpkı bir spor kulübünü destekler gibi destekleyen gönüldeşlerdir. Uzun vadeli hesaplar yapmış, toplumsal ve sınıfsal çıkarlarını hesap kitap ettikten sonra filan partininkiyle denk düştüğünü görüp bilinçle o yanı seçmiş aydın ve aydınlık particiler değil. Daha kötüsü çoğumuz partilere bile değil de liderlere bağlıyız. Falan hangi partidense ben de ondanım diyenimiz çoktur. Bunu derken çok da ayıp ettiğini bilmez. Yo, ben de dedikodu. Şu asar, keser, öteki kazanır palavrası yok. Öğrendiyseniz öğrendiniz. Sloganlara göre söyleyip çekmeyi de sevmem. İşe akıl yolundan yaklaşalım diyorum. Birinci derecede ilgilendiğim konu Türkiye'nin geleceği. Adalet Partisi'nin bu geleceğe ne türlü bir katkısının olabileceği. Onları dinlerseniz bu iş bizden sorulur diyorlar. Ticareti de sanayiyi de geliştiren biziz. Büyük Türkiye'yi de biz yaratacağız. Bu iddialarında gerçek payı yok mu? Var. Türkiye'de siyasal iktidara bürokrat zihniyeti yerine müteşebbis zihniyetini getiren gerçekten onlardır. Bizim bürokrat muhalif gazetelerin memleketi batırıyor diye bağırmaları bundandır zaten. Dar bütçeyle güdük ekonomi bürokrasisine alışmış bir toplumda müteşebbis kafasıyla açık ekonomi elbette akla durgunluk veriyor. Borçlar da birikince aklı maaş hesabından ötesine ermeyen bürokrat dükkan battı diye feryat ediyor. Yalnız müteşebbis zihniyet Türkiye'den büyük Türkiye'ye gitmemizi şıp diye sağlayabilir mi? Adalet Partisi'nin gerek şimdiye kadarki iktidarlarından, gerekse bundan sonrası için açıkladığı planlarından öyle ipuçları yakalıyoruz ki, bunlar bizi bu partinin çelişkilerinden, Türk toplumunun gelişmesi ve geleceği içindeki önemli çelişkilere götürüyor. Adalet Partisi'nin iktidar olarak Türkiye'den Büyük Türkiye'ye ulaşabilmesi, aslında bu çelişkilerin üstesinden gelebilmesine bağlı. Buysa çok zor. Diyeceksiniz ki, nedir o çelişkiler? Hadi, isterseniz onları şöyle bir sıraya koyalım. Söyleşi koyulaştıkça birer birer ele alır, ayrıca üstlerinde dururuz, derinleşiriz. Efendim, bir kere, Adalet Partisi'nin sanayileşmiş Türkiye, Büyük Türkiye projesiyle emperyalist sistem içerisinde bulunmak, bu sistemin azılı antikomünist bir rüknü olmak politikası şiddetle çatışmaktadır. Bilindiği gibi emperyalist sistemin Büyük Türkiye projesini onaylaması olası değildir. Adalet Partisi ancak montajcı bir sanayiye izin çıkarabilir. Bu takdirde ise ikinci büyük çelişki meydana çıkmakta, sağında belirmiş Milli Selamet Partisi ile takışmaktadır. Zira bu parti montajcı olmayan bir sanayileşme uğruna batılı emperyalist sistemle çatışmayı göze almış gözüküyor. Buysa onun hem ulusal burjuvazi ile uyuşmasını sağlayabilir hem de bağımsız bir sanayileşme modelini ortaya atıp savunmasını. Bir an için komprador burjuvazisinin desteğini Adalet Partisi'nden eksik etmeyeceğini düşünsek, hem sayısal olarak toplamı çok şey deyimlemez bunların, hem de gelişme için öne sürecekleri model kesinlikle emperyalist sisteme bağımlı bir modeldir. O da Büyük Türkiye'yi içermez. Kalıyor, Adalet Partisi'nin kamu sektöründe Ruslardan ve Doğu blokundan kredi bularak Büyük Türkiye tasarısını gerçekleştirmesi. O zaman da uluslararası düzeyde uluslararası komünizmle güç birliği ve işbirliği halinde bulunduğu halde yurt içinde azılı sosyalizm ve komünizm düşmanı geçinmek çelişkisine düşmüş olmuyor mu? Demek ki ulusal düzeyde geçerli bir hedef olan Büyük Türkiye'ye ulaşabilmek konusunda Adalet Partisi'nin elinde sağlam uygulama kozları olduğuna herkesi inandırması hem gereklidir hem de zordur. Bunu geniş geniş açılıp yayılarak tartışmamızda yarar görüyorum ben. Dilimin döndüğü, aklımın erdiğince şu sıralayıverdiğim çelişkileri önünüze sereceğim. Çıkar yolu göreniniz varsa bildirsin de öğrenelim. 18 Nisan 1977. 2. Temel çelişki. Adalet Partisi'nin Büyük Türkiye projesi, Batılı blok içerisinde kalmak politikasıyla çelişir demiştim, değil mi? Durumu aydınlatmak için galiba önce Büyük Türkiye projesinin neler içerdiğini somut olarak görmek ve göstermek lazım. Ne demektir Büyük Türkiye? En azından 2000 yılları başında ağır endüstrisini kurmuş, tamamlamış, elektrik, elektromekanik ve elektronik teknolojisini yaratma yoluna girmiş, nükleer alanda ilk adımlarını atmaya başlamış bir Türkiye mi? Böyle bir ülke 100 milyona yakın nüfusuyla Doğu Akdeniz'de ne demektir? Petrol bölgesinde bağımsız ve kendine özgü bir güç, Güneydoğu Avrupa'da başlı başına bir çekim alanı. Avrupa'nın bütününde küçümsenemeyecek, hesaba katılması gerekli bir devlet. Bu devletin bölgede nüfuz iddiasında bulunan öteki güçlerle ister istemez doğacak olan çıkar çatışması. Türkiye'nin böyle bir büyüklüğe erişmesi, Türkiye'nin dahil olduğu batılı emperyalist sistem için elverişli midir? Bu sorunun cevabı malum, hayır. Türkiye bölgede pazar aramaya kalkışır, petrol yollarını Süveyş'i kontrol eder, Boğazlardan başka Ege'yi denetimine alır, İslam ülkeleriyle, Araplarla sürekli iyi ilişkilere girerse, bir kere Rusya'ya karşı emperyalizmin onu istediği gibi kullanmak olasılığı ortadan kalkar. Sonra Yunanistan, belki de öteki Hristiyan ülkeler üzerindeki baskısı onlar bakımından kaygı verici bir hal alır. Nihayet Amerika ve ortak pazar için sömürülecek bir piyasa ortadan kalkmış olur. Adalet Partisi bizi hem Büyük Türkiye yapacağını ama hem de batılı savunma sistemi içinde tutacağını söylüyor. Bunu nasıl yapacaktır? Açıkça görüldüğü gibi batılı savunma sisteminin çıkarları Türkiye'yi sadece turizm, dokuma, kağıt vesaire kabilinden küçük sanayileşme ile tüketim sanayileşmesine elverişli bir köylü ve turizm ülkesi olarak tutmayı öngörüyor. O kadar böyle ki bu 12 Mart öncesi ve sonrası iktidarlarında ağır sanayileşmeye yönelik AP girişimlerinde Amerika tarafından olduğu kadar onun denetimindeki uluslararası kredi kuruluşlarından da olumsuz cevaplar gelmiştir. Demirel'de Çağlayan gibi Doğu bloku ülkelerine, İslam ülkelerine, petrol ülkelerine gönderip kaynak aramak zorunda kalmıştır. Daha da ileri gidilerek 12 Mart'ta devrilişinin emperyalist sistemin kendisine layık gördüğü yeri beğenmeyip Araplarla ya da Ruslarla kırıştırması yüzünden doğduğu söylenebilir. O halde aynı Adalet Partisi aynı amaçları Carter gibi daha da bağnaz görünen bir yönetim başkanına nasıl benimsetebilecek? Amerika'nın Türkiye için uygun gördüğü ufak ve kırsal Türkiye görüntüsünü nasıl değiştirebilecektir? Amerika'nın Almanya'dan atom santrali aldı diye Brezilya'ya nasıl çıkıştığını, Almanya ile nasıl hırlaştığını bilip dururken, Arjantin'i ve Şili'yi kârı ancak kendisine akacak biçimde ve kendisinin öngördüğü kadar sanayileştirmeyi planladığı ve bu planı kanrevan içinde uyguladığı bilinirken, hem sistem içinde kalınıp hem Büyük Türkiye nasıl yaratılacak? Adalet Partisi'nin inandırıcı olabilmesi için önce bu çelişkiyi ortadan nasıl kaldıracağını akla, mantığa ve bilime yakın, demagojiden uzak bir biçimde cevaplandırması şarttır. Kaldı ki yine sağdan böyle çelişkisiz bir alternatif MSP tarafından sunulmaktadır. MSP ne diyor? Bir kere AP bunca yıl iktidar olduğu halde makarna fabrikası, konserve fabrikası, montaj fabrikası yaparak iddia ettiği sanayileşmeye sahip çıkmamıştır diyor. Bunda yarı yarıya gerçek yok mu? AP'yi kökü dışarıda komprador sanayinin desteklediği bir olgu değil mi? Daha önemlisi bununla kalmıyor MSP. Sanayileşmeyi ve ulusallaşmayı beraber öneriyor. Başka bir deyişle NATO, ortak pazar ve bunun gibi numaralarla Türkiye'nin ecnebi denetimi altına sokulduğunu, bundan kurtulması gerektiğini söylüyor. Buysa AP'nin direkt olarak ortadan kaldıramadığı çelişkinin çözümlenmiş olarak halka sunuluşudur. Batılı savunma sistemi diye önerilen emperyalist sistem reddedildi mi, Büyük Türkiye projesinin gerçekleştirilmesi bakımından kuramsal, nazari, engel ortadan kalkar çünkü. AP bakımından demek ki millete hem Büyük Türkiye projesini dış engele rağmen nasıl gerçekleştirebileceğini akıllıca açıklamak zorunluluğu düşmektedir. Hem de bunu tutarlı olarak ve çelişkisiz öneren MSP'nin önerilerini çürütmek zorunluluğu düşmektedir. Ecevit, AP'nin asıl rakibi MSP'dir derken belki de bunu kastediyordu. Peki terslik burada bitiyor mu? Hiç sanmıyorum. 19 Nisan 1977 3. Olmayacak duaya amin. Peki, Adalet Partisi'nin yıllardır içinde debelendiği fiili çelişki ne olacak? Milliyetçi, memleketçi, medeniyetçi bir iktidar olduğunu savunur durur. Yurt içinde bırakın komünistliği, sosyalistliğin sesine bile nefes aldırmayacağını övünerek söyler. Yönetimi öyle ayarlamış ki, gerçekten emperyalist sistemin ideolojik savaşının bütün biçimleri, bütün kademelerde uygulanır durur. İstihbarat servisleri, emperyalizmin ajan devletleriyle flört ederler. Silahlı kuvvetlerin, NATO'nun ve CENTO'nun kalesi olduğu belirtilerek övünülür. Bunun olağan sonucu ne olmalı? Ortak pazarla aramız gül pembe. Amerika ile ilişkilerimiz şeker şerbet değil mi? Hayır. Yıllardır tekler durur bu ilişkiler. Hep üvey evlat işlemi görürüz. Hep itilir kakılırız. Hep barbar diye aşağılanırız vesaire. Hal böyle olunca da yurt içinde o sosyalistliğe düşman, komünistliğe soluk aldırmayan, milliyetçi, memleketçi, medeniyetçi iktidar, uluslararası ilişkilerinde tutar, Sovyetler Birliği ve uyduları ile inanılmayacak yakınlıkta dostluklar kurar. Bilmem teker teker saymak gerekir mi? Adalet Partisi'nin önceki iktidarında gerçekleştirilme yoluna konulan 7 Büyük Sanayi Projesi Sovyetlerin desteğiyle oluşur. Son iktidarında eski projelerin genişletilmesi tezgahlandığı gibi yeni yeni hayli büyük projeler ele alınır. Moskova'nın bir kerede bize vereceği kredinin Almanya'nın 20 yılda verdiğinin 100 katı olduğu gazetelerde çıkar. Ufak ufak bir saldırmazlık paktı ufukta belirmiştir vesaire vesaire. Kısacası yurt içinde komünizmi bir umacı, bir öcü gibi halkın karşısına diken Adalet Partisi, uluslararası düzeyde bu umacı ve öcüyle içli dışlıdır. Beraber çalışmakta, iş ve güç birliği yapmaktadır. Bu da önemli, hatta vahim bir çelişki sayılmalıdır. Sovyetlerin uyguladığı sosyalizmi eleştiririz, o başka. Ama devlet olarak bağımsızlığımızı koruyabilmemiz için Amerikan baskısını ve nüfuzunu Sovyetlerle anlaşarak dengelememiz gerektiğini çok yazmışızdır. Bu bakımdan Adalet Partisi niye böyle bir işe kalkışıyor diye eleştirmiyoruz? Hayır. Adalet Partisi biraz da zorunlulukların itişiyle böyle bir denge politikasına girmiştir ama bu politika yurt içinde uyguladığı politikayla çelişmektedir. Oysa iç ve dış politikalar birbirinden ayrılmaz birer bütündür diyoruz. Yurt içinde CIA ile işbirliğine girişip en ılımlı solcu eğilimleri bile hainlikle damgalamaya kalkışıp yurt dışında KGB ile Filistin sorununda Araplara nasıl yardımcı olunabileceği düşünülemez. Bu anlamsız ve tehlikeli bir tutarsızlıktır. Zira her iki tarafında samimiyetsizlikten kuşkulanmasına yol açar. Peki ne yapılmalı? Basit. Dünyanın her ülkesinde sanayileşme ile demokratikleşme aynı siyasal sınıfın temsilcileri tarafından yapılmıştır. Türkiye, klasik gelişme şemasına uygun ilerlediğine göre bizde de öyle olması gerekir. Sanayileşmeye sahip çıkan, işçi sınıfının siyasal ağırlığını tarih sahnesine parti olarak koymasına da olanak hazırlayacak. Başka yolu yoktur bunun. Hem sanayileş, işçi sınıfını nicel ve nitel olarak geliştir, hem de bu sınıfın tarihsel ve toplumsal özlemlerini siyasal olarak kamuoyuna sunmasını engelle. Olmayacak duaya amin demek. Adalet Partisi tutarlı bir parti olmak, bu alandaki çelişkisinin üstesinden gelmek istiyorsa, işçi sınıfına karşı tutumunu değiştirmek, onun siyasal hak isteme platformu olan sosyalizme yeşil ışık yakmak zorundadır. Soğuk savaş yıllarının azılı sloganlarını ortaya atmakla, öğrencilerin birbirini vurmasına, işçilerin sokağa atılmasına göz yummakla önleyemez bunu, önleyememektedir. Daha önce yazmıştım, bunu emperyalist sisteme sadakatini belli etmek, ona yaranmak için yapıyor da, sen bakma Rusya ile flörtüme, ben aslında senden yanayım, böyle olduğumu da bak nasıl gösteriyorum demek istiyorsa boşuna çabalıyor. Zira emperyalist sistemin gelişmekte olan ülkelerde uyguladığı yeni politika, işçi hareketlerine karşı çıkmak, sosyalistliği ihanet ilan etmek değildir. Onu sulandırmak, yozlaştırmak, düpedüz solcu geçinmektir. Bu bakımdan da çağ dışı kalmış oluyor AP. Amerikancı solculuğu başkasına kaptırmaması lazımdı. Geç kaldı. Yo, geç kalmadı belki. Belki de bizde kafası bir türlü çağını idrak edemeyip, Ecevit'i kızıl bolşevik sanan, görgüsüz kapitalistlere güvence vermek için böyle davranıyor. Bu da yabana atılmayacak bir görüş. Bir görüş ama bir avuç idraki kısa sanayiciyi memnun edebilmek için girişilen işçi ve solcu düşmanlığının yüz binlerce işçinin oyundan partiyi yoksun bırakması gibi başka bir çelişkiyi getirdiğini nasıl görmüyor? Nasıl dış politikasıyla iç politikası arasındaki çelişkiye bir de seçmenleri arasındaki böyle vahim bir çelişkiyi ilave ediyor? Çünkü tabanı bir ara CHP'ye kaydıysa nedeni bu yanlış tutum. Zira dünyanın her ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de işçi sınıfı sola yatkındır. 20 Nisan 1977 4. Tek başına iktidar olsa AP'nin derdi biter mi? AP üstüne söylediklerimi okudukça içerlemiş. Bir yandan ne olacak herif solcu, Demirel'e rahmet okumayacak ya diye düşünürmüş. Bir yandan AP'nin hiç mi başarısı yok diye. Sonunda dayanamamış sarılmış telefona. Bunları tepeden aşağı sıraladı. Sonradan düşündüm ki benzer kuşkulara kapılan başkaları da olmuştur. O halde en iyisi aramızda geçenleri aktarıp AP faslını öyle kapamak. Şu geçen yıllar içinde parti olarak AP'nin sahi hiç mi başarısı yoktur? Tam tersine, bana sorarsanız AP geçen yılları parti olarak hayli başarılı geçirmiştir. Hele bir hatırlayın, 73 seçimlerinden çıkıldığında Demirel ne diyordu? Millet bize muhalefet vazifesini verdi, hükümeti başkaları kursun değil mi? Gerçekten de AP yüksek kademesinin zanlı hilafına halk 12 Mart ara hükümetinin sorumluluğunu AP'den ayırmamış, CGP'yi ve bu yüzden nasıl haritadan sildiyse AP'ye de hayli okkalı bir ders vermişti. Milletler arası komünizm mihrakları edebiyatının geçersizleşmeye başladığının bir işaretiydi bu. CHP iktidar deneyi, onlar ne derse desin başarılı olmamıştır. Nedenini, nasılını CHP'den söz açtığımızda konuşuruz. Ama arada beliren bunalımdan itibaren AP'nin şaşılacak bir canlılık ve manevra yeteneği gösterdiği, iş çevrelerinin saplantı derecesine varan solculuk korkusunu bir güzel istismar ederek MC formülünü gerçekleştirdiği yatsınması zor bir olgu. Ya sonrası? İçeride ve dışarıda hepsi birbirinden çetrefil bir sürü sorun varken, MC iktidarı ile birlikte anarşi almış başını giderken, meclis içi ve meclis dışı ayak oyunlarını öngörmekte, önlemlerini almakta, nihayet ara seçimlerinde ortanın sağındaki en önemli parti niteliğini seçmenlere kabul ettirmekte, AP yönetiminin başarılı olduğu herkesin gördüğü bir şey. Yalnız... Bundan önceki söyleşimizde şimdiki söyleşimiz arasındaki önemli fark ne farkıdır çıkarabiliyor musunuz? Ben söyleyeyim. Düzey farkı. AP üzerinde eleştiriler yapar, çelişkilerini ortaya dökerken söyleşimiz stratejik düzeyde cereyan ediyordu. Şimdi son yılların başarılarını sayarken taktik düzeyde cereyan ediyor. Başka bir türlü acaba şöyle mi söyleyebilirim? Adalet Partisi amaçları ve sosyal özlemleri itibariyle giderilmesi son derece zor açmazları olan bir partidir. Ne var ki siyasal arenada ortaya çıkan dalgalanmalardan taktik alanda ustaca davranarak bazı başarılar elde etmiştir. Demirel'in esnekliği bunda önemli rol oynuyor, gerçekliği de. Ama büyük bir partinin ülkenin geleceğine ilişkin tasarıları söz konusu olunca pratik düzeydeki taktik başarılar yeterli midir? Şöyle düşünelim. Bir seçimde umduklarının üstünde başarı sağlasalar da iktidar olsalar, Demirel'in deyimiyle siyasal iktidar sağlansa, acaba AP'nin dertleri bitmiş olacak mıdır? Hayır. Çünkü 65 ve 69 seçimlerinde şimdi ulaşmayı umduğu sonucu fazlasıyla almış, tek başına iktidar olmuştu ama bu iktidarı koruyamadı. Üstelik iş bazı kural dışı müdahalelere kadar uzandı. Neden? Bu nedenin cevabını geçen yıllardaki AP başarılarından çıkarmak olanak dışıdır. Zira taktik düzeye değil, stratejik düzeye, AP'nin temel tercihlerine aittir bu cevap. Sanayileşmiş, bağımsız büyük Türkiye amaçsa, oluşacak işçi sınıfının özlemlerine somut olanaklar tanıyan özgürlükçü bir siyasal düzen gerçekleştirilmek. Emperyalist sistemin Türk çıkarlarına aykırı zorlamalarından kurtulmak zorunludur. Bu, stratejik düzeyde önemli bir karar gerektiriyor. AP bu kararı alamadıkça, taktik düzeydeki başarıları ona iktidar olanakları da sağlasa, bu olanaklardan umduğu gibi yararlanması söz konusu olamaz. Yok, emperyalist sistemin uysal ve itaatli bir üyesi kalarak sanayileşmesi, montaj ve tüketim politikası, emperyalizmin bekçiliği bir Türkiye ardına düşülürse, AP, büsbütün bir mutlu azınlık iktidarı olmaya yozlaşacak, buysa bilinçlenen seçmenlerin AP'den yüz çevirmesini hazırlayacaktır. 73 seçimlerindeki oy kaybı böyle bir etkenden doğmamış mıdır? Hele bir düşünsünler. Ne yanından bakılırsa bakılsın, Adalet Partisi temel stratejik tercihlerinde sağlam bir seçme yapmak, taktik planlarını ona göre hazırlamak zorundadır. Taktik başarıları, CHP'nin beceriksizlikleri ona iktidar sağlasa da rahatlık sağlamaz. Bu açık. 21 Nisan 1977. 5. AP'nin ödediği fatura. Konumuz aslında başka. Olsun, bir fırt Osmanlılardan söyleşelim. Osmanlı'nın gerileme döneminde bocalayıp durmasının en belirgin nedenlerinden birisini meraklılar hemen söyleyebilir. Padişahlar mülkte işin eskisi gibi yürümediğini gördüler mi, akla erenlere sık sık ne yapılmak gerektiğini sormuşlar. Onlardan çeşitli raporlar almışlardır. Adlarını saymaya gerek yok ama bütün bu raporlarda Osmanlı'nın bilim adamları, akıl daneleri ne demişler bilirsiniz.